fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin. 4. bölüme de bir teşekkürle başlamam gerekiyor sanırım. 15 Aralık 2020 verisine göre Chartable.com diye bir web sitesi var. Podcastlerle ilgili analizler ve raporlar sunuyor. Orada Türkiye'de iş kategorisinde en çok dinlenen 20. podcast olmuşuz. Açıkçası 3 bölümde böyle bir yere geleceğimizi düşünmüyordum. Tekrar sana çok teşekkür ederim. Dolu dolu bir bölüm olacağını düşünüyorum bunun. Bu bölümde 5 maddede, 5 önemli maddede kurumsal dünyada nasıl hayatta kalınacağını konuşacağız. Hızlıca başlamam gerekirse ilk madde, bu arada başlamadan önce şunu söylemem lazım. Bazı maddelerdeki bazı söyleyeceklerim seni rahatsız edebilir. Bazıları mutlaka rahatsız edecek. Çünkü benim de uzun süre, uzun zaman pek yüzleşmek istemediğim şeyler de vardı içerisinde. Uzun yıllar sonra benim de yüzleştiğim dediğim gibi ve senin de belki hoşuna gitmeyecek yerler olacak ama inan bana bu şekilde gelişebiliriz. En azından ben bu şekilde gelişebileceğimize inanıyorum. Dolayısıyla biraz sert bir başlangıç olacak. Birinci madde, iş hayatı adil bir yer değil. Bütün dertlerimizin, iş hayatında yaşadığımız özellikle maaşlı çalışanlar olarak yaşanan dertlerin birçoğunun altında bunu kabullenmemek var. İş hayatı, hatta daha da büyütürsek, hayat adil bir yer değil. Bunun altını dolduracağım. Şöyle girmek daha önemli buraya. Bu dünyada açlıktan öne insanlar varken senin, buradaki senin dediğin her şeyin içinde ben de varım. Yani bunu bir suçlayıcı parmak olarak düşünürsen o parmağın karşısında ben de varım. Lütfen bütün söylediğim o senlerin içinde benim de olduğumu unutma. Bu dünyada açlıktan ölen insanlar varken senin bir akıllı telefonun varsa, Black Friday yani Kara Cuma indirimlerinde gerçekten ihtiyacın olmayan şeyleri aldıysan veya hepsini bırak, çöpe yemek atıyorsan evinde, yaşadığın evde çöpe yemek gidiyorsa sen gerçekten adil biri misin? Sen gerçekten adaletli biri misin? Bu benim üzerine çok düşündüğüm bir konu. Aylık kazandığımız ücretin bazen kendimizi rahatlatmak için binde birini bir şekilde bağışlayabiliyoruz ama gerçekten %20'sini, 25'ini kaçımız bağışlıyoruz? Sen yapıyor musun? Eğer yapıyorsan belki de adil olmaya daha çok yaklaşıyorsun diyebilirim ama bence bunu bir düşünmemiz lazım. Yani biz kendimiz dünya koşullarına, dünya şartlarına aklımızdaki adaleti yansıtamıyorsak direkt olarak, ki ben direkt olarak yansıtamadığımızı düşünüyorum. İş hayatının veya hayatın, daha doğrusu iş hayatından veya gerçek hayattan adaleti bu kadar, saf adaleti bekliyor olmak ne kadar mantıklı? Bunun cevabı direkt bende yok ama bunu bir düşünmeni çok isterim. Bunun ikinci tarafında ünlü felsefeci Platon'un Devlet adlı çok önemli bir eseri var biliyorsun. Orada siyaset felsefesi üzerine adaletin ne olduğunu tartışır aslında. Burada üç farklı adalet tanımı var. Platon'un etraftan en azından tartışmalarından ortaya koyduğu. Detayına bir noktaya kadar gireceğim ama bir noktadan sonrasını eğer okumadıysan tavsiye ederim. Gerçekten adaletle alakalı fikirlerini kökten değiştirebilecek veya zaten sahip olduğun fikirlere evet bence de böyleymiş dedirtebilecek güzel yönlendirmeler var. Oradaki üç farklı adalet tanımından ilki aldığını geri vermek ve doğruyu söylemek gibi bir başlık. Yani birinden borç para aldıysan geri vermek, doğruyu söylemek vesaire gibi. Bunu şu şekilde çürütüyor, çürütmeyi tercih ediyor. Birinden bir silah aldığını varsayalım diyor. Ve sonra o aldığın kişi akli dengesini yitirdi. O kişiye silahı geri vermen doğru mu? Üzerine düşünmesi gereken bir konu. Bu şekilde biraz çürütmüş oluyor aslında. Bir ikinci tanım, adaletin bir ikinci tanımı, dosta fayda, düşmana zarar veren şey adalettir gibi bir bakış açısı var. Ama burada da şöyle bir durum var. Kim dost, kim düşman, kim iyi, kim kötü. Bunu gerçekten bildiğini düşünenler veya ben bu konuda eminim diyenlerin ben çok büyük bir illüzyon içerisinde olduğunu veya yalan söylediklerini düşünüyorum. Çünkü bir yandan gerçekten tamamen iyi ve tamamen kötü insanlar da yok ki. Hepimiz hem iyiyiz hem kötüyüz. İçerimizdeki iyilik, kötülük neye göre, kime göre? Yani ben bir restoranda bonfile yerken yanındaki arkadaşıma göre iyi biri olabilirim ama bir ineğe göre muhtemelen bir caniyim. Dolayısıyla iyilik, kötülük çok tartışmalı bir kavram. Genel geçer kavramların dışında. Üçüncüsü ve sonuncusu, adaletin güçlünün isteği olması. Ki zaten bunu duyduğumuz anda zaten hepimiz bunun mantıklı olmadığını söyleyebiliyoruz. Bunu da şöyle çürütüyor, en azından onu da söylemiş olayım. Doktor nasıl bir hastanın faydasını gözetmeliyse bir yönetici de, güçlü olan kişi de yani, yönetilenin, daha zayıf olanın faydasını gözetmelidir. Ama tabii ki güçlü olan zayıfın faydasını gözetmeyecektir. Çok yüksek ihtimalle, en azından uzun bir süre gözetmeyecektir. Dolayısıyla burada öncelikle kurumsal hayatta bunların hepsini, tüm bu maddelerde tabii ki ana başlığı unutmamanı rica edeceğim. Kurumsal dünyada hayatta kalmak için bunları içselleştirmek gerektiğine inanıyorum. Bunların hepsini sen içselleştirdin mi de anlatıyorsun dersen, hayır. Bazılarında bana uygun olmadığını düşündüğüm veya değiştirmeye çalıştığım, en azından değiştirmeye çalıştığım diyebilirim, yerler var mutlaka. Ben sadece formülleri veriyorum. Bu formülleri uygulayanların kurumsal dünyada başarılı olma, hayatta kalma değil sadece, yükselme ihtimalleri %100'e yakın. Çok net bunu söyleyebilirim. İkinci madde, bilgi en büyük güçtür. Bilgiden kastım tahmin ettiğin gibi bilgi değil. Yani böyle liyakattan veya işini bilmekten bahsetmiyorum. Dedikodudan bahsediyorum. Dedikodu çok büyük bir güç. Şimdi dedikodu deyince hemen işte kötü bir çağrışım yapıyor. Evet, ama dedikodunun iyi karşılığı, çok net bir iyi karşılığı olmadığı için, dedikodunun tarihçesinden de bahsedersek, işte Harari'nin Homo Sapiens kitabında vesaire de bahsettiği bir, insanların nasıl bir arada yaşadığı ile alakalı bir teori ve aslında gerçek bir yer var. 5 kişilik bir insan grubu birbirini tanır. Herkes yeteneklerine göre bir şey yapar. O küçük topluluğa, çekirdek topluluğa bir katkı sağlar ve hayatta kalırlar. Bu 20 kişi olduğu zaman da gene yeteneklere ve ihtiyaçlara göre bu ayrışır. 50, 100, 150 limit olarak adlandırılıyor bu teoride. Yani 150 kişilik bir toplulukta, avcı toplayıcı bir toplum olabilir, bir köy olabilir şu an modern çağda. O köydeki 150 kişi birbirini tanır. Mutlaka tanır. Vardır böyle tanıdığınız köyler, senin köyün veya. Burada bu 150 kişinin üzerine çıktığı zaman sayı, artık insanlar birbirini tanımamaya başlıyor. Doğal olarak tabii ki. Hafıza vesaire gibi sebeplerden dolayı. Burada dedikodu ve bilgi, referans, itibar denen şey devreye girmeye başlıyor. Çünkü 150 kişiden sonra 1000 kişi, 10 bin kişi, 100 bin kişi, 1 milyon kişi olduğu zaman tanımanın herhangi bir mümkünatı yok. Şöyle düşünelim, şehir hayatında bir tanıdığınıza şunu soruyorsunuz. Benim ayakkabımda bir sorun vardı, bir Lostrac'ı var mı tanıdığın? O da ya geçen bizim oradaki işte Lostrac salonuna gittim ama burada istediğim gibi yapmadı. Ben sana öyle tavsiye etmiyorum. Bence şuraya git dediği anda biri hakkında dedikodu yapmış oluyor. Ama bu bilgiyi aktardığı kişi için aslında faydalı bir bilgi. Çünkü onu koruyan bir bilgi bu. O kişi bu bilgi eğer gerçekten doğru ise herhangi bir hatadan dönmüş oluyor ve ayakkabısını, botunu, her neyse, daha doğru bir kişiye en azından yönlendirerek daha doğru bir şekilde ilerlemiş olabiliyor. Dolayısıyla dedikodu derken burada iyi ve kötü dedikodu olarak düşünebiliriz bunu. Ben dedikoduyu böyle görürüm, görmek isterim hep. Kurumsal dünyada da, kurumsal dünyanın en önemli itici güçlerinden biri olduğunu düşünüyorum dedikodunun. Özellikle sigara molası deyince sanırım senin hakkında da canlanmıştır bir şeyler. Ben sigarayı bıraktığım dönemde bile arkadaşlarım sigara molasına çıktıkları zaman bazen inmeye çalışırdım. Onlarla birlikte çıkmaya çalışırdım. Çünkü orada bir muhabbet döner. Orada normalde ofiste dönmeyen veya içeride dönmeyen bir muhabbet döner. İyi veya kötü. Ona katılmak veya katılmamak senin elinde. Orada bir şey duyduğun zaman, ilgili kişi hakkında kötü bir şey söylüyorsa ve iftira aldığını düşünüyorsan, onu savunup savunmamak vesaire tabii ki senin elinde. Senin elinde de olmalı. Orada kendi karakterinin dışında bir şey yapmamalısın. Veya işte şu an online toplantılarda, bir Zoom toplantısında, örneğin toplantıda işte Meltem'in söylediğini duydun mu diye işte WhatsApp'tan alttan yazmak, bu da aslında bir o bilgi akışı, dedikodu denen diyebileceğimiz şeyin altındaki o bilgi akışı. Veya işte şirketin genel müdürle ilgili işte şu kaynağa dayandırdığın bir bilgiyi yaymak, işte bak şöyle olacakmış duydun mu vesaire gibi. Veya işte Mehmet çok çalışıyor ama yöneticisiyle arası kötü, yükselemez. Bu gerçekten yayıldığı zaman o Mehmet yükselemez gerçekten. Yani ben bunun örneklerini gördüm. Yani asılsız bir haber çıkartın, şu kişi yükselecekmiş, terfi alacakmış diye. Yani 6 ay sonra o kişi terfi alabilir gerçekten, doğru yerlerden yayıldıysa. Hiç yok yere terfi alabilir yani. Böyle şirketler, böyle yapılar maalesef var. Ama dediğim gibi bu tabii ben daha işte egzajere ve kötü olarak adlandırılabilecek bazı örnekleri veriyorum ama dedikodu en başta çıkış noktası itibariyle aslında insanlar hakkında daha fazla bilgiye erişmemizi sağlar. Her insanı Aynı şirkette çalıştığımız her insanı yakından tanımak mümkün olmadığı için hem becerilerini hem de karakter özelliklerini tanımak mümkün olmadığı için bir noktada bu dedikoduvari duyumlara da bir şekilde kulağı açmak gerekiyor maalesef. Sonrasında bu bilgiyle ne yapacağın sana kalmış. Veya yöneticiye kalmış veya işte o genel müdüre kalmış diyebiliriz. Burada peki bu tamam böyle bir şey dönüyor. Okey. Bunu nasıl kullanmak lazım? Burada da ana böyle bir ufak üç maddeleri toplarsak. Bir, bilgi akışına yakın olmak çok önemli. Yani o şeylerden olma. En son duyanlar var ya. Onlardansan eğer onlardan olma. Değilsen de böyle devam et. Yani bir şekilde ilk sana gelmek zorunda veya ilk sen duymak zorunda değilsin bazı şeyleri ama bir şekilde o bilgi akışından nerede ne oluyormuş ondan çok uzak kalmaman senin mutlaka faydan olur. Çünkü senin ekibin direktörü veya işte genel müdür yardımcısı veya genel müdürle alakalı bir bilgi daha sonra senin içinde bulunduğun o pozisyona, ünvanla ilgili bir değişikliğe de yol açabilir ve senin bunu önden görüyor olman buna göre bir strateji geliştirmen veya bir taktik geliştirmen açısından sana faydalı olacaktır muhtemelen. Dolayısıyla bu bilgi akışına yakın olmak bu anlamda kritik. Bilgiyi yönlendirebilecek kişiler vardır. O dedikodu kazanını kaynatan kişiler vardır. Bunlar genelde çok böyle tekin insanlar olmayabilirler. Fakat herkes, hepsi öyle değil. O bilginin ilk geldiği insanlar veya gerçekten yönlendiren insanlarla aranın bir noktada iyi olması senin faydana olabilir. Bu söylediğim çok kötü görünüyor böyle söylediğim zaman, farkındayım. Fakat bahsettiğim şey kendi karakterine uygun olmayan bir şey yapman değil. Ben sana formülü veriyorum. Sen bu formülün içerisinde sana uygun olmayanları çıkardıktan sonra elinde kalanlarla ne yapabildiğine bence bak. Çünkü gerçekten bu formüldeki her şeyi yaptığın zaman ama karakterine uymadığını gördüğün zaman çok mutsuz bir insan olacaksın. Bu yükselmekten çok daha kötü. Onun için gerekirse kovul, gerekirse olduğun yerde say ama mutlu, huzurlu bir iş hayatın ve genel bir hayatın olsun. Bunu tercih etmen sana her açıdan uzun vadede daha fazla kazanç sağlayacaktır mutlaka. 3. Benim önemli sayacağım maddelerden biri gene dedikodu başlığının altında. Birlikte dedikodu yaptığın kişilerin senin hakkında dedikodu yaptığını unutma. Mutlaka bu insanlar gerektiği durumlarda senin hakkında da konuşmaktan çekinmeyeceklerdir. Çok yakın bir arkadaşım vardır. Belki onu istisna sayabilirsin ama ben orada da çok fazla istisna olduğunu görmedim açıkçası. Mutlaka. İyi veya kötü bu arada. Dedikodu dediğim şeylerin hepsinin içerisinde hem iyi hem kötüyü al. Yani senin hakkında iyi bir şey söyleyip ya işte bizim X kişi de ya iyidir işinde o kadar da değil falan gibi seni savunabilir de tam tersi ya evet onun da bazı şöyle huyları var falan. Yani bunu herkes yaşamıştır muhtemelen. Dolayısıyla dedikodunun bilgi akışının çok önemli bir kaynak olduğunu kurumsal şirket içerisinde, kurumsal dünyada olduğunu unutma. İki biraz depresif, yani ilk iki madde biraz depresif görünüyor ama çok önemli olduklarını düşünüyorum. Gelelim üçüncü maddeye. Bu biraz liyakatla ilgili olan madde. Benim çok önem verdiğim maddelerden biri. Şirketler ne yapabildiğinizle ilgilenmezler. Bu kritik bir madde. Şirketler onlar için ne yaptığınızla ve ne yapacağınızla ilgilenirler. Yani sizin potansiyel şunu çok iyi yapar, kafası zehir gibi şöyle biri vesaire falan şirketlerin yöneticinin umrunda olmaz mı? Ben aslında tam yönetici olacak kişiydim ama beni işte yap, ben aslında tam bu projeyi yöneteceğim. Tam terfi alacak kişi benim de işte bunları söylemenin, konuşmanın hiçbir anlamı yok. Tamamen anlamsız. İngilizce'de bullshitting denen şey var ya. Tam olarak o. Hiçbir önemi yok. Gerçekten şirketler sizin onlar için ne yaptığınızla ilgilenirler. Bir işte ne kadar iyi olduğunuzla değil. Burada da bir ufak alt 3 başlık üzerinden gitmek gerekirse bir, kendini sürekli geliştirmek zorundasın. Bunu herkes her yerde söylüyordur mutlaka. Ama rakiplerinden daha fazla geliştirmek zorundasın. Burada Malcolm Gladwell diye Outliers diye bir kitabı olan bir çok önemli bir pazarlamacı var. Çizginin dışındakiler diye Türkçe'ye çevrildi. Onun 10.000 saat kuralı var. O kitabı da detaylı okursan şöyle bir şeyden bahsediyor. Yetenekli insanlarla bir konu hakkında çok uzun süre çalışmış insanları kıyaslıyorlar ve yetenekli insanlar eğer o konu üzerinde uzun saatler boyunca çalışmıyorlarsa diğer insanların çoğu bu bir müzik aleti çalmak dahil diğer çok çalışanlar onları mutlaka geçiyor bir yerde. Sadece yetenek asla yetmiyor. Ve burada da 10.000 saati 10.000 saat gibi bir zaman diliminde aslında bir sürede mutabık kalmışlar ve 10.000 saat bir şey üzerine gerçekten dedike ve odaklı olarak çalıştığın zaman o konuda uzman olduğun söyleniyor. Ben buna inanıyorum. Gerçekten odaklı olarak, yani bir her günü 8 saat bir konu üzerinde çalışıp da devam ettiğini varsayabilirsin ama ben daha odaklı olarak işte günde 3 saat çalıştığın zaman ayda yılda ne kadar yaptığını hesaplayıp aslında o konuda uzman olup olmadığını herhangi hangi işi yapıyorsan hesaplayabilirsin. Dolayısıyla burada kendini sürekli geliştirmek, yani senin etrafındakilerin 100 bin saati var, senin 10 bin saati var, senin 15 bin saatin olmalı gibi düşünebilirsin bunu. İki, benim gene çok önem verdiğim taraflardan biri. Bir toplantıya girdiysen, bu özellikle toplantılarla önemli, çoğu insanın, çoğu yöneticinin sana söylemeyeceği ve anlatmayacağı bir madde. Bir toplantıya girdiysen mutlaka konuş. Hangi toplantı olursa olsun, seninle ilgili olmadığını düşündüğün bir toplantıysa bile, genel müdür, CEO seviyesinde birçok farklı direktörün katıldığı bir toplantı ise de mutlaka bir yolunu bul ve konuş. Eğer konuşmayacaksan da yine bir yolunu bul ve o toplantıya girme. Bu çok önemli, çok kritik bir madde. Bunun faydalarını ancak yaşayarak görebilirsin. Alt tarafında şu yatıyor. Silik görünen insanların, öyle olmuyor da bilirsin, ama silik görünüyorsan, ki bu senin silik görünmeni sağlayacaktır, kurumsal hayatta mutlu olma şansı çok az. Kurumsal hayatta başarılı olamaz demiyorum ama kurumsal hayatta mutlu olma şansı çok az. Bunu bir dene. Eğer maaşlı kurumsal hayatta çalışıyorsan bunu bir dene. Kendi işin varsa dene bu arada. 3. Yine bu alt başlıklardan biri olarak, ne zaman boyun eğeceğini ve ne zaman karşı çıkacağını bilmek zorundasın. Bu da çok çok çok önemli bir madde. Bu zamanla kazanılacak bir özellik. Bunu itiraf etmeliyim. Ama sadece birini yaparsan, yani sürekli boyun eğersen veya sürekli bir şeye karşı çıkarsan mutlaka orta uzun vadede kaybedersin. Yani ya kavulursun, ya terfi alamazsın, ya mutsuz olursun. Dolayısıyla hangi durumlarda işinin, yaptığın şeyin arkasında duracağını ve ne zaman tamam haklısınız deyip kabulleneceğini bilmen gerekiyor. Bu da her şirkete ve her çalışma ortamına, yöneticiye göre değişiyor. Liyakatla ilgili bu maddeden sonra 4. çok önemli bir madde. Hatta bir önceki bölüm, Bedava Fikrin 3. bölümü de bununla alakalıydı. Motivasyonun senin problemin. Yöneticin veya şirketin veya çalıştığın ortam bunun için ek çaba sarf ediyorsa müthiş, ne güzel. Ama bu senin derdin. Şunu tavsiye ederim, bir yolunu bulabiliyorsan. Eğer motive olamadığını düşünüyorsan ya orada olma ya da kendini motive etmenin yolunu veya yollarını bul. 3. bölümle alakalıydı bu, çünkü orada nedenini bulmak, son Bedava Fikrin 3. bölümünün sonlarında 3 maddede nedenini bulmak, nasıl bulabileceğinle alakalı 3 madde öneriyordum. Motivasyon mutlaka oradan çıkacak bir şey, oralardan çıkacak bir şey ve çok kolay demiyorum her zamanki gibi ama yolu belli ve herkesin motivasyon kaynağı da belli. Ya bu öneri yapamayacağım tek madde diyebilirim, yani şöyle yap ve kendini motive et falan. Herkesin başka, çünkü içe dönük insanların başka, dışa dönük insanların başka. İçe dönük olup dışa dönük gibi davranan insanların başka, tam tersi de var. Belki başarıyla motive oluyorsun. Belki etrafındaki insanların seni takdir etmesiyle motive oluyorsun. Belki parayla motive oluyorsun. Bunların hangisi doğru yanlışa şu an girmiyorum ama sonuçta senin bir motivasyon kaynağın mutlaka var. Ve o motivasyon kaynağını bulmak ve onu uygulamak senin problemin. Her ne kadar işte çok uluslu ve önemli şirketlerinden bunu bekliyor olsak da çoğumuz, hayır, motivasyonun senin problemin. Ve son maddeye geliyoruz. 5. madde. Belki bunların arasında bir tanesini at ve hepsini at, bir tanesini seç desen hangisini seçersin? Belki de bu maddeyi seçerim. 5. maddeyi seçerim. Algı gerçektir. Şirkette tek bir şey yönetebileceksen o da şirket içi algıyı yönetmek olmalı. Şöyle bir örnek var, çok güzel. Bende işe yaradı. Bir sahil düşünmeni istiyorum. O sahilde bir adam köpeğiyle yakala getir oynayacak. O anı, o sahili, güzel bir bahar veya yaz günü. İşte köpek koşuyor, yakala getir oynayacaklar vesaire. Şimdi dur. O köpeği nasıl hayal ettin? Benim okuduğum teori ve araştırmaya göre 3 şekilde hayal etmiş olabilirsin. 1. Köpeğin varsa kendi köpeğini o köpeğin yerine koydun. O köpek hangi cinse, nasıl bir büyüklükteyse onu yerine koydun veya yakın bir arkadaşının, etrafındaki yakın bir tanıdığının köpeğini oraya koydun. 2. Bir labrador düşündün, eğer yoksa yakınında köpeği olan bir arkadaşın, veya bir golden retriever düşündün. Bunun sebebi de algısal olarak genelde filmlerde vesaire birçok yerde bir labrador veya golden'ın bunu yaptığını görürüz. Veya işte 1. maddede aslında kendi köpeğini yerine koyuyoruz. Ama o köpek bir sokak köpeği, klasik. Sokakta görebileceğimiz, hafif kurta benzeyen bir sokak köpeği. Ama senin algın öyle değildi. Muhtemelen öyle değildi. Dolayısıyla algı her şeydir. Bu algıyı yönetmenin birçok yolu var. Bunun üzerine belki saatlerce konuşabiliriz. Ama benim kullandığım, daha doğrusu kullanıldığı zaman doğru olduğunu düşündüğüm bir metot var. Her zaman kullandım mı dersen. Kullandığım da oldu, kullanmadığım da oldu açıkçası. Ama işe yaradığını gördüm. Etrafımda bunu kullanan insanların işlerine yaradığını gördüm. Bir, eğer hiyerarşik olarak altında çalışan biri varsa, direkt raporladığın veya farklı bir departmanda da olabilir. Ona kendinle ilgili sorular sorabilirsin. Sence ben nasıl bir çalışanım, dışarıdan nasıl görünüyorum, benim hakkımda bir şeyler duydun mu, insanlar ne diyor, var mı bir fikrin vesaire diye sorabilirsin. İkincisi, eşit olduğun peer dediğimiz, seninle eşit olan seviyedeki insanlara sormak. Üçüncüsü de tahmin edebileceğin gibi üstlerine sormak. Bu üstün hem direkt yöneticin olabilir ki bu işte performans görüşmesi oluyor aslında bir noktada. Veya işte direkt raporlamadığın insanlar bile olsa etrafındaki diğer departmanlardaki insanlar da olabilir. Onların ne düşündüğü, senin hakkında ne söylediği, ne duydukları mutlaka sana fikirler verecektir. Hepsinin illa birinin söylediği doğru demek değildir. Bunu en iyi sen anlarsın. Ama hepsinin karbon kopya benzer söylediği şeyler varsa bu tarafta demek ki düşünmen gerekiyor olabilir. Ya sen hangisisin mesela? İşte bazıları vardır işini çok iyi bilir. Ama kendini pazarlayamaz. Bu yüzden işte etrafındaki en yakınında olan insanlar çok iyi işi bildiğini bilirler ama işte etrafında pazarlayamadığı için terfi şansı veya yükselme şansı daha azdır. İşinde fena değildir ama kendini öyle bir pazarlar ki başka biri yani tamam bu tamam ya yani uçacak gidecek bu belli. Terfi de alacak işte başka departmana mı geçer ne yapar belli değil falan. İşte senin için mesela sessiz olan kız mı diyorlar veya işte kavgacı olan çocuk mu? Nedir yani? Senin hakkında genel algı nasıl? Çünkü o algı gerçek. Senin kendinle alakalı nasıl düşündüğünün bir önemi yok. İnsanların senin hakkındaki algısının nasıl olduğunun önemi var. Mesela bir toplantıya girdiğin zaman konuşuyorsan eğer yine başladı konuşmaya mı diyor insanlar senin için? Veya işte herkes susuyor. Aha bak kim konuşuyor deyip onu mu seni mi dinliyorlar? Bunlar çok önemli kriterler ve parametreler. Bunun bir doğrusu yok. Yani hangisi olmak yani sessiz olmak yanlıştır, öbürü doğrudur vesaire diyemem. Çünkü her şirketin hem şirket kültürü gereği, yani şirket kültürü de üzerinde gerçekten saatlerce konuşulacak bir konu. Hem şirket kültürü gereği hem de o zamanın, o anın, o bağlamın içeriğine göre o şirketin asker çalışanlara ihtiyacı olabilir. Sen o boşluğu dolduruyor olabilirsin. Çizginin dışındaki işte o Malcolm Gladwell'in bahsettiği çizginin dışında biri sürekli işte yeni fikirler bulan kişi olabilirsin. Şirketin ihtiyacı oysa eğer çok kıymet görürsün. Ama sen öyle birisindir ve dersin ki benden çok az var ama şirketin öyle bir ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla içeride çok değersiz hissedersin kendini. O yüzden diyorum ya orada olma ya da kendini motive etmenin bir yolunu bul. Bir önceki maddede söylediğim. Belki de ara bulucu birisin. Toplantılarda her şeyi toparlayan ara bulucu. Böyle insanlara ihtiyaç olan birçok şirket var örneğin. Veya iş bitirici. Ha, tamam ona verelim unutalım bu işi. Bu proje tamam biter. Zamanında biter. Zamandan önce biter. Sen hangisisin? Bu 5 madde genel olarak kurumsal dünyada hayatta kalmak için yapabileceğin şeylerin aslında damıtılmış hali. Dediğim gibi bunların hepsini %100 bir şekilde yapıp yapmamak sana bağlı, senin karakterine bağlı. Ama başarılı bunların 5'ini birden layığıyla yapıp başarılı olmaman, terfi almaman, yükselmemen mümkün değil. Orası sana, o şirket sana uygun değildir. Doğru şirkete geçersin. Bunları yaparsın. Müdür de olursun, direktör de olursun, genel müdür de olursun. Ama dediğim gibi gerçekten istediğim buysa. Bölümü kapatıyoruz artık. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kal.